Ayrım 4.
Çünkü üretim sürecinin sosyal niteliği, üretim araçlarının sosyal mülkiyetini gerektirir. Oysa üretim araçları özel kapitalist mülkiyet olarak kalır ve bu durum üretim sürecinin sosyal niteliğiyle bağdaşamaz. Üretim güçlerinin niteliği ile üretim ilişkileri arasındaki bu uzlaşmaz olanaksız çelişmeler, nöbet nöbet patlak veren faz üretim krizleri sırasında açıkça kendini gösterir, yığınları yıkıma uğratmaları yüzünden yeterince alıcı bulamayan kapitalistler, ürünleri yakmak, mamul malları imha etmek, üretimi durdurmak, üretim güçlerini tahrip etmek zorunda kalırlar ve bu durum emtia azlığından değil, fazla emtia üretildiğinden dolayı ve milyonlarca insanın işsizlik ve açlıktan acı çektikleri sırada olur. Bu demektir ki artık kapitalist üretim ilişkileri toplumdaki üretim güçlerinin durumuna uygun düşmemekte ve onlarla uzlaşmaz çelişmeler içinde bulunmaktadır. Bu demektir ki kapitalizm, üretim araçları üzerindeki kapitalist mülkiyet yerine sosyalist mülkiyeti koyma görevini yerine getirecek olan bir devrime gebedir. Bu demektir ki sömürenlerle sömürülenler arasında çok zorlu bir sınıf savaşı mı kapitalist sistemin esas özelliğidir. Şimdilik yalnızca Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği'nde, kitabın yazıldığı tarih Eylül 1938 itibariyle, gerçekleştirilmiş olan sosyalist sistemdeki üretim ilişkilerinin temeli, üretim araçlarının sosyal mülkiyetidir. Burada artık ne sömürenler vardır ne de sömürülenler. Ürünler harcanan emeğe göre ve çalışmayan yemez ilkesine dayanılarak dağıtılır. Burada insanların üretim süreci içindeki karşılıklı ilişkileri, arkadaşça bir işbirliği ve sömürüden kurtulmuş işçilerin sosyalist dayanışmaları biçimindedir. Burada üretim ilişkileri, üretim güçlerinin durumu arasında tam bir uygunluk vardır. Çünkü üretim sürecinin sosyal niteliği, üretim araçları üzerindeki sosyal mülkiyetle desteklenmiştir. Bu yüzden Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği'ndeki sosyalist üretimde nöbet nöbet patlak veren fazla üretim krizleri ve bunun sonucu olan saçmalıkların hiçbiri görülmez. Bu yüzden Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği'nde üretim güçleri hızlandırılmış bir tempoyla gelişir çünkü bunlara karşılık düşen üretim ilişkileri böyle bir gelişme için elverişli bir ortam yaratırlar. İşte insanlık tarihi boyunca insanlar arasındaki üretim ilişkilerinin gelişme tablosu. İşte üretim ilişkilerindeki gelişmenin toplumun üretim güçlerinin gelişmesine ve özellikle üretim aletlerinin gelişmesine bağlılığı böyledir. Ve bu bağlılık sonucudur ki üretim güçlerindeki değişme ve gelişmeler eninde sonunda üretim ilişkilerinde de değişmelere ve gelişmelere yol açarlar. Marx şöyle diyor. İş araçlarının kullanımı ve yapımı, bunlar embriyo halinde bazı hayvan türleri arasında da görülmekle birlikte, insanın yürüttüğü spesifik iş sürecinin belirleyici niteliğidir ve bundan dolayı Franklin insanı alet yapan hayvan diye tanımlamıştır. Dipnot, iş araçları derken Marx'ın düşündüğü esas olarak üretim aletleriydi. Fosil durumundaki kemik kalıntılarının bulunup bir araya getirilmesi, nesli tükenmiş hayvan türlerinin yapılarını anlamak için nasıl bir önem taşıyorsa, alet yani iş araçları kalıntıları da tarihe karışmış, ekonomik toplum biçimleri üzerinde yapılan incelemeler ve varılacak sonuçlar için aynı önemi taşır. Ekonomik çağları birbirinden ayırt eden şey, yapılmış olan maddeler değil, bunların nasıl ve hangi iş araçlarıyla yapılmış olduğudur. İş araçları yalnızca insan iş gücünün geçirmiş olduğu gelişmenin derecesini ölçen şeyler olmakla kalmazlar. Aynı zamanda bu iş gücünün hangi toplumsal koşullar altında kullanılmış olduğunu da gösterirler. Kapital Cilt 1. Yine Marx şöyle diyor. Sosyal ilişkiler üretim güçleriyle sıkı sıkıya bağlıdırlar. İnsanlar yeni üretim güçleri elde ederek üretim biçimlerini değiştirirler ve üretim biçimlerini, yaşamlarını, kazanma biçimlerini değiştirerek bütün sosyal ilişkilerini değiştirirler. El değirmeni size feodal toplumu, buhar makinesi kapitalist toplumu verecektir. Felsefenin sefaleti. Üretim güçlerinin gelişmesinde, sosyal ilişkilerin yıkımında, düşünlerin oluşumunda sürekli bir hareket vardır. Değişmeyen tek şey hareketin soyutlamasıdır. Aynı yapıt. Komünist manifestoda formüle edilmiş olan tarihsel materyalizmin niteliğinden söz ederken Engels şöyle diyor. Her tarih döneminin ekonomik üretimi ve zorunlu olarak bundan çıkan toplumsal biçimlenme, o dönemin politik ve düşünce tarihinin temelidir ve bunun sonucu olarak ilkel komünal toprak mülkiyetinin ortadan kalkmasından bu yana Tüm tarih sömürenle sömürülen, egemen olanla egemen olmayan sınıfların sosyal gelişmenin çeşitli aşamalarındaki savaşımlarının, yani sınıf savaşımlarının tarihidir. Ama bu savaşımın şimdi ulaştığı aşamada sömürülen ve ezilen sınıf, proletarya, aynı zamanda tüm toplumu sömürüden, ezilmeden ve sınıf savaşımlarından nihai olarak kurtarmadan kendisini sömüren ve ezen sınıftan, burjuvaziden kurtaramaz. Komünist Manifesto'nun Almanca baskısına ön söz. D. Üretimin üçüncü özelliği yeni üretim güçlerinin ve buna bağlı olarak üretim ilişkilerinin eski sistemin dışında ve eski sistemin yok olmasından sonra değil, eski sistemin içinde doğmasıdır. Bu insanın önceden düşünülmüş ve bilinçli faaliyetinin bir sonucu değil, kendiliğinden ve insan iradesinden bağımsız bir oluşumdur. Kendiliğinden ve insan iradesinden bağımsız oluşması da iki nedene dayanır. Bu nedenlerden birincisi, insanların şu ya da bu üretim biçimini seçme özgürlüğüne sahip olmayışı, yaşama giren her yeni kuşağın bir önceki kuşağın çalışmaları sonucu yaratılmış olan üretim güçleriyle ve üretim ilişkileriyle yüz yüze gelmesi ve bu nedenle de maddi değer üretimi için önceden üretim alanında hazır bulduğu her şeye kendini uydurmak ve her şeyi kabul etmek zorunda olmasıdır. İkinci neden de insanın şu ya da bu üretim aletini, üretim güçlerindeki şu ya da bu öğeyi geliştirirken bu gelişmelerin sosyal sonuçlarını göremeyişi, anlayamayışı ve bunu durup düşünemeyişidir. Onu ilgilendiren günlük çıkarları, işinin kolaylaşması ve kendisi için doğrudan ve elle tutulur bir takım yararlar sağlamasıdır. İlkel komünal toplumun üyelerinden bazıları yavaş yavaş araştıra araştıra taş aletlerden demir aletlere geçtikleri zaman hiç kuşkusuz bu buluşun yol açacağı sosyal sonuçları bilmiyorlardı ve bunu durup düşünmemişlerdi. Madeni aletlere geçişin üretimde bir devrim olduğunu ve sonunda köleci sistemi getireceğini görmemişler, anlamamışlardı. Onların istedikleri yalnızca işlerinin kolaylaşması ve kısa sürede maddi yarar sağlayabilmeleriydi. Bilinçli faaliyetleri günlük çıkarlarının dar sınırlarını aşmıyordu. Feodal sistem döneminde Avrupa'nın genç burjuvazisi küçük zanaatçı atölyelerinin yanı sıra büyük imalathaneler de kurup böylece toplumun üretim güçlerini geliştirmeye başladığı zaman kuşkusuz bu buluşun sosyal sonuçlarını bilmiyordu ve bunu durup düşünmemişti. Burjuvazi bu küçük buluşun sosyal güçleri yeniden gruplaştıracağını ve bunun burjuvazi olan iyiliklerine pek değer verilen krallık egemenliğine karşı olsun, burjuvazinin en ileri gelenlerinin çoğu kez aralarına girmek için can attıkları soylulara karşı olsun bir devrimle sonuçlanacağını görmemiş, anlamamıştı. Onun istediği yalnızca üretilen metaların maliyetini düşürmek, Asya ve yeni keşfedilmiş bulunan Amerika pazarlarına fazla miktarda imtia yağabilmek ve daha fazla kar elde edebilmekti. Onun bilinçli faaliyeti bu pratik günlük çıkarların dar sınırlarını aşmıyordu. Rus kapitalistleri yabancı kapitalistlerle birlikte çarlığa dokunmadan ve köylüleri ağların pençesine atarak Rusya'ya büyük modern makineleşmiş sanayiyi soktukları zaman hiç kuşku yok ki üretim güçlerindeki bu aşırı büyümenin ne gibi sosyal sonuçlara neden olacağını bilmiyorlardı ve bunu durup düşünmemişlerdi. Toplumun üretim güçlerindeki bu büyük atılımın sosyal güçleri yeniden gruplaştıracağını, bunun da proletaryanın köylülerle birlik olarak sosyalist devrime zafer kazandırmasını sağlayacağını görmemişler, anlamamışlardı. Onların istediği yalnızca sanayi üretimini olabildiğince genişletmek, geniş iç pazarın denetimini ele geçirmek, üretimi tekelleştirmek ve ulusal ekonomiden olabildiğince çok kâr sızdırmaktı. Onların bilinçli faaliyetleri tamamen pratik günlük çıkarların ötesine geçmiyordu. Bu konuda Marx şöyle diyor. İnsanlar varlıklarının sosyal üretiminde, yani insanların yaşaması için gerekli olan maddi malların üretiminde, Stalin, aralarında zorunlu iradelerin bağımsız, belirli ilişkiler kurarlar, bu üretim ilişkileri maddi üretim güçlerinin belirli bir gelişme derecesine karşılık düşer. Dipnot, altını ben çizdim, Joseph Stalin. Ekonomi politiğin eleştirisine katkıya önsöz. Ama bu üretim ilişkilerindeki değişmeler ve eski üretim ilişkilerinden yeni üretim ilişkilerine geçiş, düzenli olarak çatışmasız ve karışıklık olmadan gerçekleşir demek değildir. Tersine böyle bir geçiş, genellikle eski üretim ilişkilerinin devrimle yıkılması ve yeni üretim ilişkilerinin kurulması biçiminde olur. üretim güçlerinin gelişmesi ve üretim ilişkileri alanındaki değişmeler belirli bir döneme dek kendiliğinden, insan iradesinden bağımsız olarak gerçekleşir. Ama bu ancak belirli bir ana dek yeni ve gelişen üretim güçleri yeterli bir olgunluk aşamasına erişinceye dek böyle gider. Yeni üretim güçleri olgunlaştıktan sonra kurul üretim ilişkileri ve bu ilişkileri temsil eden egemen sınıflar ancak yeni sınıfların bilinçli eylemiyle, bu sınıfların zorlu eylemiyle devrimle yıkılabilecek, baş edilemez bir engel haline gelirler. İşte burada apaçık bir biçimde görevleri eski üretim ilişkilerini yok etmek olan yeni sosyal düşünlerin, yeni politik kurumların ve yeni bir politik gücün büyük rolü çıkar ortaya. Yeni üretim güçleri ile eski üretim güçleri arasındaki çatışma, toplumun yeni ekonomik gereksinimleri, yeni sosyal düşünler doğururlar. Bu yeni düşünler, yığınları örgütler ve harekete geçirir. Yığınlar yeni bir politik ordu içinde birleşirler, yeni bir devrimci iktidar kurarlar ve bu iktidarı üretim ilişkileri alanındaki eski düzeni zorla ortadan kaldırmak ve yeni bir düzen kurmak için kullanırlar. Kendiliğinden gelişme süreci yerini bilinçli eylemlere, barışçı gelişme yerini zorlu karışıklıklara, evrim de yerini devrime bırakır. Marx şöyle diyor: proletarya, burjuvazi ile olan savaşımında mutlaka kendini bir sınıf olarak örgütler. Devrim yoluyla egemen sınıf durumuna gelir ve egemen sınıf olarak eski üretim koşullarını zorla süpürüp atar. Komünist Manifesto. Marx şöyle sürdürüyor: proletarya, politik üstünlüğünden, sermayeyi burjuvaziden dilim dilim koparıp almak için bütün araçlarını devletin, yani egemen sınıf olarak örgütlenmiş proletaryanın elinde toplamak ve olabildiğince hızla toplam üretici güçlerin miktarını artırmak için yararlanacaktır. Aynı yapıt. Zor, yeni bir topluma gebe olan her eski toplumun ebesidir. Kapital. Marx, tanınmış yapıtı ekonomi politiğin eleştirisine katkının tarihsel ön sözünde 1859, tarihsel materyalizmin özünün şu dahice tanımını verir: varlıklarının sosyal üretiminde insanlar aralarında belirli, zorunlu, kendi iradelerine bağlı olmayan ilişkiler kurarlar. Bu üretim ilişkileri onların maddi üretici güçlerinin belirli bir gelişme derecesine karşılık düşer. Bu üretim ilişkilerinin tümü, toplumun ekonomik altyapısını belirli sosyal bilinç biçimlerine karşılık düşen bir hukuki ve politik üst yapının üstünde yükseldiği gerçek temeli oluşturur. Maddi yaşamın üretim biçimi, sosyal, politik ve genel olarak entelektüel yaşam sürecini koşullandırır. İnsanların varlığını belirleyen şey bilinçleri değildir. Tam tersine onların bilincini belirleyen sosyal varlıklarıdır. Gelişmelerinin belirli bir aşamasında toplumun maddi üretici güçleri o zamana dek içinde hareket ettikleri kurulu üretim ilişkileriyle ya da bunların hukuki anlatımından başka bir şey olmayan mülkiyet ilişkileriyle çelişkiye düşerler. Bu ilişkiler üretici güçlerin gelişmesinin sonucu olan biçimler olmaktan çıkıp bu gelişmenin önünde engeller niteliğine bürünürler. O zaman sosyal devrim çağı başlar. Ekonomik temeldeki değişme koca üst yapının tümünü büyük ya da az bir hızla dönüşüme uğratır. Bu gibi altüst oluşların incelenmesinde daima ekonomik üretim koşullarının maddi altüst oluşuyla, ki bu doğa bilimlerinin kesinliğiyle saptanabilir, hukuki, ekonomik, dini, estetik ya da felsefi biçimleri, kısaca insanların bu çatışmanın bilincine vardıkları ve onu sonuna dek götürdükleri ideolojik biçimleri ayırt etmek gerekir. Nasıl ki bir kimse üzerine onun kendisi için taşıdığı düşüne dayanarak bir yargıya varılmazsa, böyle bir altüst oluş dönemi de bu dönemin kendi kendini değerlendirmesi göz önünde tutularak onun üzerine bir yargıya varılamaz, tam tersine bu değerlendirmeleri maddi yaşamın çelişkileriyle, sosyal üretici güçlerle, üretim ilişkileri arasındaki çatışmayla açıklamak gerekir. İçerebildiği bütün üretici güçler gelişmeden önce bir sosyal biçimlenme asla yok olmaz. Yeni ve daha yüksek üretim ilişkileri, bu ilişkilerin maddi varlık koşulları eski toplumun bağrında çiçek açmadan asla gelip yerlerini almazlar. Onun içindir ki insanlık kendi önüne ancak çözüme bağlayabileceği sorunları koyar. Çünkü yakından bakıldığında her zaman görülecektir ki sorunun kendisi ancak onu çözüme bağlayacak olan maddi koşulların var olduğu ya da gelişmekte olduğu yerde ortaya çıkar. Ekonomi politiğin eleştirisine katkıya ön söz. İşte toplumsal yaşama, toplum tarihine uygulanmış Marksist materyalizmin öğrettiği şey budur. Diyalektik ve tarihsel materyalizmin temel özellikleri bunlardır. Kitabın sonu. 1 Eylül 1999.
Altyazı M.K.